Ayrım 33, Aklı Kemal 4. Cilt, Sinan Meydan, sayfa 445. Irkçılık Karşıtlığı. Atatürk'ün tarih ve dil çalışmaları gibi antropoloji çalışmaları da ırkçılığa karşıdır. Atatürk Tarih ve Dil Tezleri projesinin en önemli ayaklarından birini oluşturan Türk antropoloji tezi ile emperyalist batının Türkleri aşağılamak için kullandığı Ari ırk kuramını ileri bırak istifa Türkler kuramı ile başkaldırmıştır. Bir anlamda Atatürk, Gobineau'nun Irkların Eşitsizliği kitabından ilham alan, Irkçı Nazi Antropolojisine Pittard'ın Irklar ve Tarih adlı kitabından ilham alan Latin Antropolojisi ile meydan okumuştur. Örneğin Türk Tarih Tezinin ana kaynağı durumundaki Türk Tarihin Ana Hatları adlı kitaptaki antropolojik analizler, ırkçı bir bakışla kaleme alınmamıştır. Türk tarihinin ana hatlarında toplumlar arasındaki ırk farkının çok önemli olmadığı ifade edilerek, Batı'nın Ari kuramına Bırak-ı Sefa Türkler kuramı ile yanıt vermiştir. Şunu söylemeliyiz ki, ırklar arasında bugün görülen farkların tarih açısından önemi pek azdır. Gerçekten kafataslarının şekli, ırkların sınıflandırılması açısından esaslı bir ayrıç olduğu halde sosyal hiçbir anlamı yoktur. Bunun sebebi şudur, kafatası değişmiyor yahut güç ve geç değişebiliyor fakat onun içindeki en asil organ beyin değişiyor. Türk Tarihinin Ana Hatları 3. Basım İstanbul 1999 sayfa 46. Bu ifadeler aynı dönemde hazırlanan 4 ciltlik tarih serisinin 1. cildinde de aynen yer almıştır. Tarih 1 sayfa 16-20. Yine Türk Tarihinin Ana Hatları'nın 2. bölümünde yer alan şu cümleler, Türk tarih tezinin başka ırkları aşağılamak gibi ırkçı bir amaç taşımadığının en açık kanıtlarından biridir. İnsaflı, hak tanır ve bitaraf, tarafsız Avrupalı alimlerin fikirlerinden ve delillerinden de istifade edilerek müdafaa olunan tezimizde hiçbir ırk ve millet için aşağılama ve küçük görme kastı yoktur. Türk milletini sevdiği kadar başka şahsiyet ve varlıklara hürmet Türklüğün şiarlarındandır. Türk tarihinin ana hatları, sayfa 71. Tarih kongrelerindeki bildirilerde de Türk antropoloji çalışmalarının Avrupa'daki ırkçı tarih görüşüne karşı olduğu belirtilmiştir. Örneğin 1. Türk Tarih Kongresi'nde Dr. Reşit Galip Bey, Avrupa tarih yazımında Türklere yönelik ırkçı yaklaşımlardan örnekler vermiş ve konuşmasının sonunda ırkçılığı şöyle reddetmiştir. Her şeyden evvel şunu ilan edelim ki, biz insanlığın deri veya saç rengine göre parlayıp karardığına, ruhların iskelet boyundaki santimetre yükünüyle yükselip alçaldığına inanan ve alemi inandırmak isteyenlere istihfaf ve istihkarla bakarız ve onları insanlık mevhumunu anlamakta, çok ve hala gecikmiş olmakla hakiki ruhlarını temsil eden ihracat gümrüğü vinçlerinin ve manifatura balyalarının üstünde hala kurunuvusta, ortaçağ taasubu taşımakla itham ederiz. Alkışlar. 1. Türk Tarih Kongresi sayfa 158. Görüldüğü gibi Atatürk'ün fikir fedaisi Dr. Reşit Galip çok açık ve alaycı ifadelerle Batı'daki ırkçı anlayışı reddetmiştir. Irkçılığı ortaçağ taassubu olarak adlandırmıştır. Dr. Reşit Galip yalnız değildir. 1. Türk Tarih Kongresi'nde Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Akçura da ırk sorunun Pers devletlerinin icadı olduğunu belirterek ırkçılığı şu sözleriyle reddetmiştir. Muhterem meslektaşlarımdan birisinin de işaret ettiği veçile gibi ırk nazariyelerini, teorilerini müstemlekeci, sömürgeci milletler, emperyalist devletler icat ettiler. Arya ırkının diğer ırklara tevafukunu, üstünlüğünü en çok propaganda eden zat Comte de Gobineau, Asya'da çok dolaşmış bir diplomattı. Bu nazariyenin, teorinin taraftarları Arya ırkından başka ırkların aşağı, pes olduklarını ve Allah tarafından Aryalılara mahkum ve hizmetçi olmak üzere halk edilmiş, yaratılmış bulunduklarını neşir ve telkin ediyorlardı. Aryacıların nazarında, bakışlarında Aryalı, Arya olmayan kavimler adeta at ve eşek gibi Aryelerin hayat ve saadetinde terakki, ilerleme ve tekamülünde, değişiminde. Onlara alet ve vasıtadan ibaretti. Aryalılık haricinde bıraktıklarına insanlık haklarını tanımıyorlardı. Zira onlar insanla hayvan arasında bir mahluk addolunuyorlardı. Bu böyle olunca da bu yarım insanların Aryalılar, Ariler yani hakiki insanlar tarafından istihdam ve istismar olunmaları pek tabii, adeta fıtrat icabı görünecekti. Natif, endijen, tuzemit diye istihkar ettikleri bu insanları hüküm ve idareleri altına almakta hakları vardı. Biz hakka ve hakikate mugayir, aykırı olan bu noktayı nazarı, bakışı, asla kabul etmiyoruz. Bir haftadan beri huzurunuzda söz söyleyen arkadaşlarımız ispat ettiler ki Avrupalıların tahakküm baskı gayesini, amacını istihdah ederek, güderek ortaya attıkları ırk nazariyesinin ilmi bir kıymeti yoktur. Biz Avrupa müstemlekeleri, sömürgeleri haline getirilen memleketlerin ahalisine, halkına, müstemlekeci, sömürgeci, milletler nazarından bakacak değiliz. Biz bütün dünyada yaşayan insanları Avrupalılar gibi onlar derecesinde hukuku haiz adam evlatları telakki ediyoruz. Alkışlar. Avrupalıları doyurtmak ve semirtmek için halk kullanmış, yaratılmış bir nevi hayvan sürüleri gibi değil. Şiddetli alkışlar. 1. Türk Tarih Kongresi sayfa 606-607. Yusuf Akçura, emperyalist batının diğer toplumları çok daha rahat bir şekilde sömürebilmek için ari ırk kuramını geliştirdiğini belirterek, batının ırk kuramına dayanan gerçek dışı görüşleri asla kabul etmediklerini, tarih kongresinde bu ırk kuramının bilimsel temeli olmadığını kanıtlamaya çalıştıklarını anlatarak, biz bütün dünyada yaşayan insanları Avrupalılar gibi onlar derecesinde hukuka haiz adam evlatları telakki ediyoruz diyerek, Türk antropoloji çalışmalarının emperyalist Avrupa gibi üstün ırk iddiasında değil, eşit ırk iddiasında bulunduğunu belirtmiştir. 1. Türk Tarih Kongresi'nde uygulamalı fiziki antropoloji ile Türk ırkının brakisefaliğini kanıtlamaya çalışan Profesör Şevket Aziz Kansu, elindeki kuru kafalar eşliğinde Türklerin Antropolojisi adlı bildirisini sunarken bir yerde şöyle demiştir. Vasatin, normalin üstünde bir boy, brakisefal kafa, İnce uzun bir burun, kulaklar vasati dediğimiz ebatta bulunuyor. Mongol yüzü yok. Bu tip Avrupa'yı denilen Alp adamı tipinin aynıdır. Hiç fark yoktur. 1. Türk Tarih Kongresi sayfa 277. Görüldüğü gibi Şevket Aziz Kansu bu tip Avrupa'yı denilen Alp adamı tipinin aynıdır. Hiç fark yoktur diyerek üstün ırk değil eşit ırk iddiasında bulunmuştur. Şevket Aziz Kansu aynı bildirisinde Yeni Kaledonyalı, Afrikalı zencisi, Neolitik adam, Fransız ve Türk insanının kafaları üzerinde yaptığı incelemeleri özetlemiş. Karine değerlerinde Fransızlarla Türklerin kafa karinelerinin çok yakın, hatta kimi ölçümlerde aynı olduğunu iddia etmiştir. Üstelik bunlar sadece kendi Bulgarı değil, aynı zamanda Fransa'da yanında çalıştığı hocası Profesör Papillon'un incelemeleri sonucu varılan sonuçlardır. Kansu'nun yaptığı antropolojik ölçümler Türk insanının gelişmişlik açısından Fransız insandan farklı olmadığını kanıtlamıştır. Her şeyden önce Türk antropoloji tezinin dünyaca ünlü savunucularından Atatürk'ün yakın dostu antropolog Profesör Eugen Pittard tezleriyle adeta Batı'nın ırkçı antropoloji anlayışlarının içini dışına çevirmiş, ırkçı tezlere karşı bir tez geliştirmiş, üstelik bunu yaparken antropolojik ve arkeolojik bilimsel bulgulardan yararlanmıştır. Eugen Pittard'ın tezleri, Almanya'da geliştirilen Ari ırk kuramını sorgulamış, ırkları saflığının değil, karışımının uygarlığı yükselttiğini ileri sürmüştür. Toprak AG'ye sayfa 168. Pittard, tarih kurultaylarında sunduğu bildirilerde, Anadolu halkının tamamını hiçbir ayrım yapmadan Türkler adı altında brakisefal ırk olarak adlandırmıştır. Eugen Pittard'ın ırk kavramı etnik değildi, antropolojik bir içeriğe sahipti. Anadolu'da yaşayan tüm insanlar, Kürt olsun, Ermeni olsun, Rum olsun aynı ırkın mensuplarıydı. Bu insanlar farklı din ve dile mensup olabilirlerdi ama ırkları aynıydı. Göçler sonucu Anadolu'ya yerleşmişlerdi. Ortak vasıfları brakisefal olmalarıydı. Tıpkı 1924'te oluşturulan anayasal vatandaşlık anlayışı gibi Eugen Pittard bunların hepsine Türk diyordu. Atatürk öncülüğünde Türk tarih tezi hiç olmazsa kuramsal düzeyde bu varsayımı pedagojik amaçta kesin bir yargıya dönüştürmüştü. AGE sayfa 172-173. Atatürk'ün antropolojik çalışmaları gibi Atatürk'ün ulus millet tanımı da etnik değildir. 1930 yılındaki Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir diye tanımlamıştır. Atatürk'ün isteğiyle 1937 yılında Anadolu'da 64 bin kadın ve erkek üzerinde yapılan dünyanın o zamana kadarki en büyük antropometri anketinde de ırkçı olmayan bir yaklaşım sergilenmiştir. Örneğin antropolojik ölçümler Türk, Kürt, Rum, Ermeni ayrımı yapılmaksızın 10 ayrı bölgeye ayrılan Türkiye'nin her yanında yapılmış. Böylece anket ortalama Türkiye Türklerindir antropolojik yapısını göstermiştir. Böylece anketi yapanların sadece Türkleri değil Anadolu'da yaşayan herkesi Türk kapsamında görüp o doğrultuda Anadolu'daki bütün etnik unsurların ortak antropolojik verilerini ortaya çıkarmaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. AGE sayfa 117-119. Afet İnan'ın bu anketten elde ederek hazırladığı kitapta da ırkçılığı reddeden bir anlayış söz konusudur. Örneğin Afet İnan, Türk ırkının Vatanı Anadolu kitabının sonunda bu kitabımı burada bitirirken birkaç esaslı noktayı belirtmek isterim. Bugün umumi tarihler yazılırken ırk meselesini ilmi bakımdan tahlil etmek ve kavimleri ona göre sıralamak adeti olmuştur. İşte bu anket ve tahlillerle bugün Türkiye'de oturmakta olan halkın maddi delillere dayanarak ilmi metotlarla antropoloji aleminde yeri tespit edilmiştir. Bu suretle de milletler arası antropometri listelerinde Türklerin hakiki yeri tayin olunmuştur. Afet İnan, Türkiye halklarının antropolojik karakterleri ve Türkiye tarihi, Türk ırkının vatanı Anadolu, 64 bin kişi üzerinde yapılan anket, TTK, Ankara 1947, sayfa 181. Çok açık şekilde görüldüğü gibi Afet İnan, anketinde etnik bir tasnif yapıp sadece Türkiye'deki Türklerden değil, Türkiye'de oturmakta olan halktan söz etmiş ve çok daha önemlisi bu Türkiye halkından tıpkı Atatürk gibi Türkler diye söz etmiştir. Atatürk'ün tarih ve dil tezlerini, projesinin ırkçı değil, tam tersine ırkçılık karşıtı olduğunu, tarih ve dil kurultaylarına sunulan bildirilerden ve o dönemde devlet eliyle hazırlatılan kitaplardan anlamak mümkündür. Bu tezlerin savunucuları, Atatürk'ün de ırkçı bir tarih anlayışına sahip olmadığını belirtmişlerdir. Afet İnan'ı dinleyelim. O ırkçılığı asla benimsemedi. Üstün ırk görüşünü Atatürk telkin etmekten daima çekinmiştir. Türk milletinin ırki niteliklerini bugünkü bilimsel yöntemlerle hesaplamasını isterken sadece gerçek durumun ortaya çıkmasını istemiştir. Yoksa kendi zamanındaki politika akımlarında güdülmüş olan ırkçılık düşüncesi bizde asla yer almamıştır. O her millete ciddi değer vermiş ve onları saygıya layık görmüştür. İnan, Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler sayfa 312. Şimdi de Agop dil açarak kulak verelim. Atatürk'ün tarih anlayışı şovenist, ırkçı bir tarih anlayışı değildir. O, Batılıların Türklere karşı söyledikleri barbarlık tarihi yakıştırmasını şiddetle reddeder. Türklerin medeniyetler kurmuş, büyük bir ulus olduğunu kanıtlar. Türk tarih tezi budur. Bir ırkın öbür ırktan üstün olduğu iddiasında değildir. Ulusal kimliğe sahip olma, başka uluslardan kendini küçük görmeme ve kendini bulma anlayışıdır. Diğer bir deyimle Türk milletinin aşağı olmadığını, tarih boyunca medeniyetler kurmuş bir ulus olduğunu ortaya koyan bir tarih anlayışıdır. Agop Dil Açar, Atatürk'e Saygı, Ankara 1969, sayfa 465. Atatürk'ün tarih, dil ve antropoloji çalışmalarının ırkçı olamayacağının en açık göstergesi Atatürk'ün millet ve milliyetçilik tanımlarıdır. Örneğin bir keresinde şöyle demiştir. Biz öyle ulusçularız ki bizimle işbirliği yapan bütün uluslara saygı duyarız. Bizim ulusçuluğumuz bencilce ve mağrurca bir ulusçuluk değildir. Başka bir keresinde de şöyle demiştir. Dünya uluslarının mutluluğuna çalışmak başka bir yoldan kendi huzur ve mutluluğunu sağlamaya çalışmak demektir. Dünyada ve dünya ulusları arasında barış, açıklık ve iyi geçim olmazsa bir ulus kendi kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan yoksundur. En uzakta sandığımız bir olayın bize bir gün çarpmayacağını bilemeyiz. Onun, zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir ve yurtta barış, dünyada barış sözleri de herkese bilinmektedir. İnsanlığın kardeşliğini ve barışını ilke edinmiş bir lider olan Atatürk'ün, kendi ırkını yüceltip başka ırkları aşağılaması gibi bir yaman çelişki olabilir mi? Atatürk'ün antropoloji çalışmalarının ırkçı olmadığını, bu konuya kafa yorup kitap yazan iki önemli akademisyenin görüşleriyle bitirmek istiyorum. Önce Darwin'den Dersimi Cumhuriyet ve Antropoloji kitabının yazarı Profesör Doktor Zafer Toprak'tan okuyalım. Tek parti döneminde ırk sorunu hiç olmazsa bilim dünyasında etnik temele dayanmıyordu. İnsanlar Türk, Kürt, Laz, Çerkez gibi etnik ayrımı uğramıyor, brakisefal, mezosefal ve dolikosefal türü fiziki tasnif görüyorlardı. Brakisefal bir Kürt ya da Laz, dolikosefal bir Türk'e oranda daha mütekamildi. Ancak biyoloji kitaplarında bu tür tasnif gündeme gelmişse de tarih kitaplarında ırk konusunda yine bir uyarıda bulunmak gereği duyulmuştu. Kafatası ölçümleri ırklara ayırmak için güçlü bir etmen olmasına karşın toplumsal bağlamda bir değer ifade etmiyordu. Bu tür bir tasnif ırkların üstünlük ya da geriliğini göstermiyordu. Son kertede erken cumhuriyetin ırk sorunu defansifti, içe değil dışa dönüktü. Batıdaki ön yargılara, kalıtımsal mitlere karşı direnişi simgeliyordu. Türkler de Avrupalılar gibi uygar bir ırktan geliyordu. Toprak AG'ye sayfa 340-341. Sonra da Türkiye'de Köy Enstitüleri kitabının yazarı Faik Örbi'den okuyalım. Türk tarih tezinin antropoloji ve ırk ile ilgilenmiş olması Türkiye'de ve dışarıda Kemalizmin ırkçı olduğu savına yol açmıştır. Bunun yanlışlığının en güçlü kanıtı ırkçı Turancıların Kemalizmin tarih tezinin en büyük düşmanı olmalarıdır. Atatürkçü tarih tezinin ırk görüşü Türklerin yalnız kültür ve uygarlık bakımından değil ırk bakımından da tarihin belli başlı uygarlıklarını yaratan kavimlerin dışında ya da gerisinde bulunmayıp içinde ve başında olduklarını gösterme yönündedir. Avrupalı birçok tarihçi ve yazarlar, hatta Müslüman birçok yazarlar, geçmişte olduğu gibi bugün bile Türk'ü uygarlık yıkıcı, Orta Asya'dan kopup gelmiş, uygarı olmayan göçebeler olarak gösterirler. Atatürk'ün desteklediği, güçlü sezgilerini ve görüşlerini kattığı tarih tezi, yine Atatürk'ün kurduğu Türk Tarih Kurumu'nun bilimsel değerdeki araştırmaları, yayınları, kazıları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteklediği klasik ve hümanist eğitim, hep bu Türk karşıtı görüşü hiç değilse Türklerin kafasından söküp atmak, Türk'ün hem antik çağlardan önce hem o çağlarda hem de çağdaş batıda ortaya çıkmış uygarlıklara yabancı olmak şöyle dursun, bu uygarlıklarda önemli roller oynadığını göstermek amacını güdüyordu. Gerçekte Kemalist tarih felsefesi bugünkü Türk ulusunun temeli olarak ırk ve din kavramlarını yatsır. Fay Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri hazırlayan Engin Tonguç, 2. basım Ankara 2000 sayfa 349. Gerçek şu ki Atatürk'ün antropoloji çalışmalarını gerçekten inceleyenler bu çalışmaların Batı'nın ırkçı tezlerine yeni bilimsel yöntemlerle başkaldırı olduğunu çok kolayca göreceklerdir. Fakat bu çalışmaları incelemeden kulaktan dolma bilgilerle ama Atatürk kafa taslarını ölçtürmüş diye söze başlayanlar ise hiçbir zaman bu çalışmaların bilimsel değerini ve ırkçılık karşıtlığını göremeyeceklerdir. Atatürk'ün Avrasya Devleti. Atatürk'ün tarih ve dil tezleri projesinin unutulan amaçlarından biri de Türkiye Türkleri ile Orta Asya Türkleri arasında güçlü kültürel bağlar kurma isteğidir. Araştırmacı İsmet Bozdağ, Atatürk'ün bu çalışmalarının arka planında onun Avrasya Devleti projesinin olduğunu iddia etmiştir. Gerçekten de Atatürk'ün tarih, dil, antropoloji ve din tezlerinin çıkış noktası hep Orta Asya ve Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan binlerce yıllık Türk göçleridir. Atatürk'ün Orta Asya ile Türkiye arasında kökleri çok eskilere giden kültürel ortaklıklar aradığı çok açıktır. Nitekim Atatürk'ün Türk antropoloji tezi, dünyaca ünlü antropolog Eugene Pittard'ın Avrasyacı, Brachycephal ırk kuramına dayanmaktadır. Pittard bu kuramını Irklar ve Tarih adlı kitabında detaylandırmıştır. Eugene Pittard'ın Avrasyacı tezleri Avrupa'nın özellikle Cihan Harbi ertesi geçirdiği çöküntüyle yakından ilgiliydi. Eugene Pittard, Mezolitik devir sonrasındaki Avrasya aleminin iki yapraklı bir defter halinde göz önüne getirebiliriz diyordu. Bu defterin Avrupa yaprağı üzerinde göçebeler ve özellikle avcılar vardı. Bunlar ne hayvan beslemeyi biliyor ne de çiftlikten anlıyorlardı. Defterin öbür yaprağı bambaşka manzara arz ediyordu. Bu coğrafyada, Asya'da yoğun ve toplu olarak görülen insanlar toprağı ekiyorlar, hayvanları ehlileştirip meralara götürüyorlardı. Anadolu'da 1930'lu yıllarda yaşayan brachycephalleri, cetleri Asya'nın geniş topraklarında oturan insanlar olarak farz ve tasavvur etmek mümkündü. Bu kavimler artık başka başka isimler taşımaktaydı. Türkistan'da adları Türkmendi, İran'da Persti, Anadolu'da Türktü. Bunların ırk açısından aynı menşeden çıktıkları, hepsinin aynı esasa mensup olduğu pek güzel tasavvur edilebilirdi. Geçmişte Orta ve Batı Asya'nın bir kısmında ırk bakımından türdeş bir insan grubu yaşamıştı. Bunların başka morfolojik vasıflarının yanı sıra belirgin bir özellikleri daha vardı, o da brachycephal olmalarıydı. Toprak AG sayfa 168-171. Atatürk'ün Orta Asya Türkleri ile bağları sıkılaştırma yönündeki ilk büyük adımı 1928 tarihindeki Harp Devrimi'dir. Şöyle ki, 1917 tarihli Bolşevik Devrimi'nden sonra Sovyet Rusya'da devrim bildirgesinin aksine Orta Asya'daki Türk toplulukları üzerinde büyük baskılar kurulmaya başlanmıştır. Sovyet Rusya, Orta Asya Türkleri ile özellikle Türkiye Türkleri arasındaki bağları koparmak için tarih, dil ve din eksenli bir asimilasyon politikası uygulamaya başlamıştır. Mehmet Saray, Türk Dünyası'nda Dil ve Kültür Birliği, İstanbul 1993, sayfa 81. Sovyet Rusya, Bolşevik vaatleri unutarak Orta Asya Türklerini asimile ederken, öncelikle Türklerin yazılarını ve dillerini değiştirmiştir. Örneğin Sovyet hükümeti aldığı bir kararla 1924 sonlarında Azerbaycan'ı Latin alfabesine geçirmiştir. 1 Mayıs 1925'te Sovyet hükümetinin bir kararı ile Azerbaycan'da gazeteler ve resmi yazışmaların Latin harfleriyle yapılması mecburi kılınmıştır. Sovyetler 7 Ağustos 1925'te aldıkları bir kararla Arap harfleriyle basılmış yayınların ülkeye girişini de yasaklamışlardır. Sovyet Rusya, Azerbaycan'dan sonra başta Türkistan olmak üzere Orta Asya'nın diğer bölgelerinde de Latin alfabesini yaymak amacıyla 1926'da Bakü'de bir Türkoloji kurultayı düzenlemiştir. AG sayfa 81-82. Profesör Mehmet Saray'a göre komünistler için alfabe değişikliğinin amacı Sovyetlerdeki Türklerin Türkiye ve İslam kültürüyle irtibatlarını kesmekti. Bu da şimdilik mümkün görünüyordu. AGE sayfa 82. Sovyet Rusya'nın 1925'te Orta Asya Türklerini Latin alfabesine geçmeye zorlamaları üzerine Orta Asya Türkleri ile Türkiye Türkleri arasındaki kültürel bağların zayıflayacağını gören Atatürk, öteden beri hayata geçirmek için en uygun zamanı beklediği harf devrimini hızlandırmaya karar vermiştir. Yapılan hazırlıklardan sonra 1928 yılında Türkiye'de Latin alfabesine geçirilmiştir. Atatürk'ün harf devrimini mümkün olan en kısa zamanda Faleh Rıfkı Atay'a söylediği şekilde 3 ayda gerçekleştirmek istemesinin radikal devrimciliği dışında pek bilinmeyen bir nedeni de Azerbaycan başta olmak üzere Orta Asya Türkleri ile Türkiye Türklerinin kültürel bağlarını bir an önce yeniden güçlendirmek istemesidir. Ancak Türkiye'nin Latin harflerini kabul etmesiyle Orta Asya Türkleri ile yeniden ortak alfabeyi kullanmaya başladığını gören Sovyet Rusya, Orta Asya Türklerini yeniden Arap harflerini kullanmaya zorlamıştır. Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Çeviren Metin Kararlı, 5. Basım, Ankara 1993, sayfa 427, Saray AG'ye sayfa 83. Atatürk, Türkiye'de sadece tarihi, dili, antropolojiyi değil, mitolojiyi de Orta Asya kaynaklı olarak belirlemiştir. Türklerin binlerce yıldır Anadolu'da yaşadığını inanan ve bu inancını tarih ve dil kurultaylarında bilimsel bir temele oturtan Atatürk, Hititlerin ve Sümerlerin Türklüğüne verdiği önemi de düşünürsek, pekala eski Anadolu merkezi bir mitoloji seçip, o mitolojinin en önemli sembollerinden birini, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin sembollerinden biri haline getirebilirdi. Ama o, özellikle Orta Asya merkezli mitolojileri ve o mitolojilerin en önemli sembollerinden Bozkurt'u, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolü olarak belirleyip bir dönem kullandırmıştır. Atatürk, Türklerin Türeyiş Destanı Ergenekon'a gönderme yapmıştır. Kendisine verilen ünvanlardan biri Ergenekon'dan çıkarken Türklere yol gösteren Bozkurt'tur. Bozkurt, kök Türklerin bayrağında yer alan bir Türk sembolüdür. Bu doğrultuda Türk halkanlarının kurttan türediği yaygın bir mite dönüştürülmüştür. Halkanlar ve komutanlar bu tür bir sembolizmle anılmaya başlanmıştır. Doğan çocuklara Kurt, Kurt Bey, Bozkurt, Asena, Börteçini gibi adlar verilmiştir. Soyadı kanunu çıktığında Atatürk Mahmut Esat Bey'e Bozkurt soyadını vermiştir. Atatürk'ün isteğiyle Tekel Bozkurt marka bir sigara üretmeye başlamıştır. Pullara Bozkurt figürleri konulmuştu. Ankara Garı'nın girişine iki büyük Bozkurt amblemi yerleştirilmiştir. Cumhuriyet'in birinci tertip kağıt paralarından 5 ve 10 liralık banknotların bir yüzüne kurt resmi konulmuştur. Milli Türk Talebe Birliği'nin amblemi Bozkurt olarak belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin şapkaları üzerine Bozkurt amblemi yerleştirilmiştir. Ulus meydanındaki Atatürk heykelinin kaidesinin dört bir yanı Bozkurt başı rölyeflerle süslenmiştir. İzcilik geliştirilirken izci kollarına yavru kurt adı verilmiştir. Atatürk'ün çalışma masasında Bozkurt şeklinde eşyalar yer almıştır. Atatürk'ün genç cumhuriyetin mitolojik sembolü olarak Orta Asya Türk tarihine ait Bozkurt'u kullanmasının en önemli nedeni bu sembolün Orta Asya Türkleri ile Türkiye Türklerinin ortak köklerini yansıtan bir sembol olmasındandır. Atatürk, 1930'lu yıllarda bir taraftan tarih, dil, antropoloji, din ve mitoloji gibi çalışmalarla Orta Asya Türkleri ile Türkiye Türkleri arasındaki ortak kökene, ortak kültüre vurgu yaparak kültürel bağları güçlendirmeye çalışırken diğer taraftan Sadabat Paktı ve Balkan Antantı gibi siyasi oluşumlarla Türk-İslam dünyası ile siyasi ilişkileri güçlendirmeye çalışmıştır. İsmet Bozdağ'a göre 1920'lerin sonunda Avrupa'nın rahatsızlığını fark eden Atatürk bu yöndeki çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bozdağ, İşte Atatürk'ün Türkiye'si, sayfa 86. Atatürk döneminde okullarda tarih derslerine büyük önem verilirdi. Türk tarih tezi ve Türk dil tezinin omurgası olan Orta Asya'yı ve Türklerin Orta Asya'dan çıkışını bütün boyutlarıyla anlatmak için o dönemde okullarda tarih derslerinde mutlaka bir Asya haritası kullanılırdı. Atatürk okul ziyaretlerinde özellikle tarih derslerine girip öğrencilerin tarih bilgilerini ölçerdi. Yukarıdaki iki fotoğrafta Samsun Lisesi'nde tarih dersinde görüntülenen Atatürk'ün bir Asya haritası önünde öğrencilerin tarih bilgilerini ölçtüğü görülmektedir. Atatürk'ün Avrasya Merkezi tarih ve dil tezleri 1930'larda doğrudan eğitim sistemine yansıtılmıştır. Artık Avrupa haritaları değil, Asya haritaları önem kazanmıştır. Yine İsmet Bozdağ'a göre Atatürk ile İnönü arasında 1930'lu yılların ortalarından itibaren başlayan görüş ayrılığının temelinde dış politika vardır. Atatürk, Avrupa'nın 1929 ekonomik kriziyle sarsılmaya başladığı bir dönemde, Türkiye'nin özellikle Orta Asya'daki soydaşlarıyla çok daha iyi ilişkiler kurup, çok daha güçlü bir ülke haline gelebileceğini düşünürken, İsmet İnönü temkinli davranıp hiçbir risk almak istememiştir. Onu, Türkiye'yi güçlü yapabilecek bir potansiyel güç kaynağı vardı. Asya'da 30-40 paralel içinde yaşayan dil bir, din bir, kan bir kardeş toplumlar yaşıyordu. Bu kardeş toplumlar ortak kaderi yaşadıkları için bilinçlenirler ve ortak kültürün idraki içine girerlerse Türkiye'de onlar da kurtulabilirler. Bu idrakin uyanması bekleneceğine, uyandırılmasının doğru olacağına Atatürk inanmıştı. İnönü bunun Türkiye'nin başını ağrıtacağını düşünüyordu. Potansiyel tehlikeyi, Sovyet Rusya tehlikesi aktif tehlike haline dönüştürebilirdi. İnönü'nün riski göze alamayan mizacı ile risk bedel ödenmeden başarı sağlamanın olanaksızlığını idraki içinde olan Atatürk görüşü zaman zaman çatışmış, sonunda karşılıklı güvensizliğe kadar genişlemiştir. Aslında İsmet Paşa burada yanılıyor. Türkçe Kur'an, Latin harflerinin getirdiği sonuç değil, Latin harfleri de Türkçe Kur'an ve ibadet de Türkiyat Enstitüsü, Etnografya Müzesi, Dil ve Tarih Kurumları, devrimlerin tamamı bir pakettir. Atatürk'ün ne kadar doğru düşündüğü, 1990'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin çözülmesi ve onun yönetiminde yaşayan Türk soyundan gelmiş toplumların hedefsiz çırpınışlarında yaşanmıştır. Atatürk dünyamızı terk ederken bize büyük devlet olmanın koşullarını miras olarak bırakmış, fakat onun koltuğuna oturan İsmet Paşa, risk korkusu, Sovyet dostluğu hayali yüzünden bu şansı karartmıştır. AGE sayfa 92-93. Atatürk'ün tarih, dil, din ve mitoloji eksenli oldukça derin kültür politikasıyla Türkiye Türkleri ile Orta Asya Türkleri arasında en azından kültürel bağları güçlendirmek istediği çok açıktır. Ancak bunu 1930'ların sonlarında, üstelik yeni bir dünya savaşının eşiğindeki bir ortamda siyasi bağlara dönüştürmek isteyip istemeyeceği doğrusu çok belirsizdir. İsmet Bozdağ, Atatürk'ün Avrasya Devleti adlı kitabında Atatürk'le ilgili şöyle bir olaya yer vererek biraz olsun bu belirsizliği gidermiş gibidir. Olay 1933 yılı 29 Ekim gecesi Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları sonrasında geçiyor. Atatürk o sırada Türk Ocağı'nda yabancı diplomatlara yemek ziyafeti veriyor. Davetliler gecenin ilerleyen saatlerinde birer ikişer dağılıyorlar. Atatürk yakın arkadaşları Salih Bozok, Kılıç Ali ve Nuri Jonker'i kastederek "Bizimkiler nerede?" diye soruyor. Tevfik Rüştü Aras, Ziraat Bankası'nın salonundaki baloda olduklarını söylüyor ve hemen hep beraber Ziraat Bankası'nın balosuna gidiyorlar. Balo salonunda içerisi tıklım tıklım kalabalıktır. Atatürk halkıyla sohbet etmeyi çok sevdiği için, insanlarla oturup karşılıklı sohbet edebilmek için sandalye ve masa istiyor, isteği hemen yerine getiriliyor. Bu sırada Atatürk'ün etrafını saran kalabalığın içerisinde 26 yaşında bir doktor olan Zeki adlı bir genç ilk olarak öne çıkıp şu soruyu soruyor. Gazi Paşam, saltanatı kaldırdık, hilafeti kaldırdık. Bunlar yapılana kadar bir milletin idealleri olabilirler. Fakat yapıldıktan sonra yeni bir düzen kurulur ve işler. Onun iyi işlemesi için kötü işlemesi ideal değildir. İyi işlemesini sağlamaya mecburuz. Yaptığımız öteki devrimlerde yaptığımız an ideal olmaktan çıkar. Artık ideallerimiz yaşadığımız gerçekler haline dönüşmüştür. İyi ya da kötü sonuçlar vermesi bizim sorumluluğumuzun sonuçlarını belirler. Ama bir de milletin babadan oğula sıçrayan uzun vadeli idealleri vardır. Siz bize böyle bir ideal aşılamadınız. Yahut benim bundan haberim yok. Bunu bize açıklar mısınız Gazi Hazretleri? Atatürk bu soruya şöyle yanıt veriyor. Bunlar vicdanımıza yazılmış olan gerçeklerdir. Konuşulmaz, yaşanır. Elbet bu milletin bir ülküsü olacaktır. Ama bu ülküler devlet tarafından açıklanmaz. Millet tarafından yaşanır, yaşatılır. Nasıl bakarken gözlerimizi görmüyor ama onunla her şeyi görüyorsak, ülkü de onun gibi. Farkında olmadan vicdanımızda yaşar ve her şeyi ona göre yaparız. Ben devlet başkanıyım. Sorumluluklarım vardır. Bu sorumluluklarımın altında konuşamam. Lakin bu genç arkadaşımızla ayrıca konuşacağım. Daha sonra Atatürk, halkın Cumhuriyet Bayramı'nı tekrar kutlayıp genç doktor Zeki'yi yanına alarak Ziraat Bankası Genel Müdürü'nün odasına çıkar. Odada Atatürk'ün tam arkasında duvarda asılı bir Türkiye haritası vardır. Atatürk karşısında duran genç doktor Zeki'ye, "Benim arkamdaki haritayı görüyor musunuz?" diye sorar. Doktor Zeki, "Evet paşam," der. Atatürk, "O haritada Türkiye üstüne abanmış bir ağır blok var, onu da görüyor musunuz?" diye sorar. Doktor Zeki, "Evet, görüyorum paşam," der. Bunun üzerine Atatürk şunları söyler. "Bak işte, o gördüğüm blok ağırlık benim omuzlarımın üstündedir. Omuzlarımın üstünde olduğu için ben konuşamam. Düşün bir kere, Osmanlı İmparatorluğu ne oldu? Avusturya Macaristan İmparatorluğu ne oldu? Daha dün bunlar vardılar, dünyaya hükmediyorlardı. Avrupa'yı ürküten Almanya'dan bugün ne kaldı? Demek ki hiçbir şey sürgüt değildir. Bugün ölümsüz görünen nice güçlerden ileride belki pek az bir şey kalacaktır. Devletler ve milletler bu idrakin içinde ve bilincinde olmalıdır. Bugün Sovyetler Birliği bizim dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Devlet olarak bu dostluğa ihtiyacımız var. Fakat yarın ne olacağını kimse kestiremez. Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi Sovyet Rusya da parçalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından sıyrılabilirler. Dünya o vakit yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostumuzun yönetiminde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onları arkamıza almaya hazır olmalıyız. Kendimizi buna hazırlamalıyız. Hazır olmak, yalnız susup o günü beklemek demek değildir. O güne hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanırlar? Manevi köprüleri hazır tutarak. Dil bir köprüdür. Bugün biz bu toplumlardan, dil bakımından, gelenek ve görenek bakımından, tarih bakımından ayrılmış, birbirimizden çok uzağa düşmüşüz. Bizim bulunduğumuz yer mi doğru, yoksa onlarınki mi? Bunun hesabını yapmakta fayda yoktur. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz, bizim onlara yaklaşmamız gereklidir. Tarih bağı kurmamız lazım, folklor bağı kurmamız lazım, dil bağı kurmamız lazım. Bunları kim yapacak? Elbette biz. Nasıl yapacağız? Dil encümenleri, tarih encümenleri kuruluyor, dilimizi onun diline yaklaştırmaya, tarihimizi ortak bir payda haline getirmeye çalışıyoruz. Böylece birbirimizi daha kolay anlar hale geleceğiz. Bir sevgi parlayacak aramızda. Tıpkı bir vücut gibi kaderde ve mutlulukta birbirimizi duyacağız ve arayacağız. Ortak bir dil amaçladığımız gibi ortak bir tarih öğretimimiz olması gerekli. Ortak bir mazimiz var. Bu maziyi bilincimize taşımamız lazım. Bu sebeple okullarda okuttuğumuz tarihi Orta Asya'dan başlattık. Bizim çocuklarımız orada yaşayanları bilmelidirler. Orada yaşayanlar da bizi bilmeli. Bunu sağlamak için Türkiyat Enstitüsü kurduk. Kültürlerimizi bütünleştirmeye çalışıyoruz. Ama bunlar açıktan yapılmaz. Adı konularak yapılacak işler değildir. Yanlış anlaşılacağı gibi savaşlara da sebep olabilir. Bunlar devletlerin ve milletlerin derin düşüncelerindendir. İşitiyorum. Benim dil ve tarihle uğraştığımı gören bazı kısa düşünceli insanlar, paşanın işi yok, dil ve tarihle uğraşmaya başladı diyorlarmış. Yağma yok. Benim işim başımdan aşkın. Ben bugün çağdaş bir Türkiye kurmaya ne kadar çalışıyorsam, yarının Türkiye'sinin de temellerini atmaya o kadar dikkat ediyorum. Bu yaptıklarımız hiçbir millete düşmanlık değildir. Barıştan yanayız, barıştan yana kalacağız. Ama durmadan değişen dünyada yarının muhtemel değerleri içinde hazır olacağız. Bunları sana akıllı bir genç olduğun için söylüyorum. Sen bil, gerekçeni kimseye söylemeden böyle davran, çevrenin de böyle davranması için gerekeni yap. İdealler konuşulmaz, yaşanır. İşte senin sorunun karşılığını da böylece vermiş oldum. Gece artık ilerlemiş, sabahla buluşmuştur. Atatürk arkadaşlarıyla birlikte bulvara çıktığı zaman taze bir sabah Ankara'nın göklerinde ışımaya başlamıştır. Bakınız İsmet Bozdağ, Atatürk'ün Avrasya Devleti, Tekin Yayın Evi, İstanbul 1999. İsmet Bozdağ bu olay için tarihte yaşanmış olan bu gerçek olay, İhsan Sabri Çağlayangil'den dinlenmiş ve Sebati Ataman, Kılıç Ali, Tevfik Rüştü Aras, Hikmet Bayur tarafından da doğrulanmıştır, demiştir. Burada Atatürk'ün tarih ve dil tezleri projesinin amaçlarından birinin Orta Asya Türkleriyle yakınlık kurmak olduğu, Atatürk'ün tarihten aldığı derslerle genç Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğu ve Türkiye ile ilgili gelecek planları yaptığı görülmektedir. Burada aklı kemal görülmektedir. 33. ayrımın sonu sayfa 462.